Muhabbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse güzel.
Türkiye'nin sesi radyosunda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programımızı. Bugün Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hazırım sizleri Hoş Sohbet Sokağı'nda gezdirmeye. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonu TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Yok hiçbiri olmaz. Ben evdeyim, televizyon karşısındayım diyorsanız yok orada da mümkün. Radyo kanallarında bulabilirsiniz kablo TV'nin veya uydu TV'nin. Veya eğer adresiniz Dijitürk'se zaten 423 sizin için nokta atışı olacak. Güzel bir şarkıyla selamlayacağız sizleri. Sonrasında hafifçe bir yöneleceğiz Sağlık Ocağı'na doğru Hoş Sohbet Sokağı'nda. Ama önce Nil Kara İbrahimgil söylesin bakalım. Bu mudur?
Giderken ne
hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hoş Sohbet Sokağı'nda hoş sohbetimiz bizim. Siz Nil Kara İbrahimgil'i dinlerken başlamıştı zaten. Bu nedir dedi ama biz pek çok şeyi soracağız bugün. Doktorlarımız var yanı başımızda. Doktor Meltem Aksu Sönmezer, jinekoloji uzmanı ve Funda Tuzgöl, beslenme ve diyet uzmanı. Konuşacağız, sohbet edeceğiz Sağlık Ocağı'nda. Hoş geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'nın o Sağlık Ocağı'nda. Bizim Sağlık Ocağımız keyifli ama. Öyle sıra falan yok. Tamam. Her gelen derdini anlatıyor. Ondan sonra çözümünü bulup yolluyoruz biz. Sevgili dinleyenlerimiz, kadınlar hayatlarının üçte birini menopoz döneminde geçiriyorlar ve kadın yaşamında aslında önemli bir dönemi kapsıyor. Ama bir taraftan da toplumdaki ön yargılardan dolayı birçok kadın menopoz hakkında yeter kadar bilgi sahibi olamıyor. Biz konuşacağız bugün jinekoloji uzmanı Doktor Meltem Aksu Sönmezer'le. Evet, şöyle bir baktığımız zaman hepimizin aklında menopozla ilgili bazı imgeler var. Biz dedik ki işte Meltem Hanım davet edelim. Ne konuşalım? Hepimizin aklında elbette hani konu bir jinekoloji uzmanı olunca pek çok şey geliyor ama dedik yok bu, biz menopozdan başlayalım. Evet, yani doğumla birlikte ve sonrasında işte gelişim süreciyle birlikte dişinin geldiğimiz nokta menopoz. Son nokta mıdır menopoz Meltemciğim?
Tabii ki değil. Tabii ki değil. Menopoz son nokta gibi algılanıyor aslında. Bu algı bir kadın olarak beni de çok rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü jinekoloji, yani kadın hastalıklarına baktığımızda menopoz çok atıl kalmış bir konu diyebilirim.
Öyle mi?
Çünkü menopozda asıl sorun şu. Menopoz eskiden, çok eskilere dayanmasa bile son yaklaşık 50 yıldır insan ömrü çok uzadı. 100 yıl diyorduk ama 1950'li yıllara kadar insan ömrüne baktığımızda zaten 50-55 ortalama. Yani kadınlar aslında menopozu görmeden zaten ömürlerini tüketiyorlardı. İnsanlık kalp hastalıkları, kanser gibi bir takım hayati hastalıklarla çok mücadele etti. Bu konuda da tıp çok, şöyle söyleyebilirim, bu konulara çok eğildi modern tıp. Kanserin, artık birçok kanserin erken tanısı, tedavisi mümkün. Birçok hayati kalp hastalıklarında inanılmaz muazzam teknolojik gelişmeler oldu ve bu gibi gelişmelerle insan ömrü çok uzadı. Evet. Ama yumurtalarımızın ömrü uzamadı. Yumurtalarımız hala 40'lı yaşlar itibariyle rezerv azalıyor ve menopoz kaçınılmaz oluyor. İnsan ömrü yaklaşık olarak şu an 80-85'li yıllara kadar dayanmışken yumurtalarımızın ömrü yine 40 yıl, 45 yıl, hadi olsun 50 yıl diyelim, genetik olarak daha iyi.
O zaman Meltemciğim, yani bizim yumurtalarımızın sayısıyla doğurganlığımız paralel.
Kesinlikle.
Bu net bir bilgi.
Kesinlikle. Tabii ki. Yani 40'lı yaşlara kadar doğurganlığımız var diyoruz. Evet, hatta dünya genelinde 37 yaş itibariyle doğurganlığımız azalmaya başlıyor. Bu bir cut-off, 37 yaş. Gitgide de artıyor. Bizim asistanlık yıllarımız 35'te 37'ye çıktı. Bu daha da artacak. Diye diye bir öngörüm açıkçası benim var. Çünkü insan ömrüne paralel bir şekilde yumurtalar, ben evrimleşemedi diyorum. Çünkü son 50 yılda bir ciddi bir ömür uzaması oldu insanlık tarihine baktığımızda. Milyonlarca yıldır ortalama 50 yıl, hatta çok eski 1900'lü yıllarda 40 bile değil insan ömrü. 35'li yaşlar. Çünkü hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, kanser zaten veren bile bir ciddi bir hayati risk yaratırken şu anda onlar tamamen antibiyotiklerle tedavi edilebilen normal hastalıklar grubunda.
Ama ne yaptıysak ettiysek insan ömrü uzadı Funda Tuzgöl, fakat yumurtaların ömrü uzamadı. O zaman beslenmeye mi yöneleyim, ne yapayım?
Beslenmenin olsa kesinlikle çok etkisi
var. Ama yumurta ömrünü uzatır mı hocam?
Şöyle söyleyeyim, son yapılan bilimsel çalışmalar beslenmemizin, dikkat ettiğimiz takdirde hani glutenden, özellikle şekerden uzak bir beslenme tarzı ve yoga gibi, pilates gibi kendimizi esneten sporların menopoz yaşını 3 yıl ertelediğini gösteriyor. Ortalama 3
çok
yıl.
Çok güzel.
Bu avantaj.
Evet, yumurta rezervine faydası olan bir takım besinler var. Siz daha iyi biliyor olabilirsiniz. Baklagiller mesela, çok yumurta rezervine olumlu etkisi olan besinler. Bunlar, ya beslenme zaten neyi açarsanız altında var beslenme.
Ne güzel, her hastalık
menopozda neyi açarsanız bu beslenmeden kesinlikle kaçış mümkün değil. O yüzden sağlıklı beslenmek zorundayız. Sağlıklı bir yaşam için. Ama yumurta rezervine de kesinlikle etkisi var. Benim yani tüp bebek hastalığım, ben aynı zamanda tüp bebek uzmanıyım ve tüp bebek hastalarıma ilk bunu sorarım. Yaşam tarzınız nasıl? Beslenmeniz nasıl? Uykunuz nasıl? Spor, egzersiz tarzınız nasıl? Yani siz sürekli şeker yiyen, buna dikkat etmeyen, glutenle beslenen bir beslenme tarzınız varsa bizim tüp bebek tedavi başarı oranımız maalesef düşüyor.
Bu yumurta kalitesini mi etkiliyor?
Tabii ki. Tabii ki hem yumurta kalitesini etkiliyor hem embriyoların, bizim tüp bebek tedavisinde yaptığımız embriyoların kalitesini hem de embriyoların tutunma şansını azaltıyor. Yani hep bilinen bir durumdur sigara mesela. Sigara ama gerçekten ben diyorum ki şeker de öyle. Yani gluten de öyle. Sağlıksız bir yaşam, uykuya dikkat etmediğimiz bir yaşam, sürekli stres altında olduğumuz, mesela gece sürekli 2'de yatan o kadar çok kişi var ki toplumda şu anda. 1'lere 2'lere kadar uyumayan ve sabah 10'da 11'de kalkan o kadar çok kişi var ki bunlar kesinlikle yumurta rezervini etkiliyor. Ve şu net, sağlıklı beslenen, sağlıklı bir yaşam tarzı, sedanter değil de spor, egzersiz, hiçbir şey olmasa düzenli yürüyüş yapan kadınların menopozu daha da rahat atlar.
Ah, bu çok önemli.
Tabii. Yani o işte sıcak basması olsun, gece terlemeleri olsun, sinirlilik, cildin erken yaşlanması, kırışması gibi durumları çok daha kolay ve konforlu atlatıyorlar.
Şimdi o zaman aslında. Hani biz, ben birazcık böyle şey, kulağım tersten gösterdim ama Meltem Aksu Sönmezer'e şunu sormamız lazım. Menopoz nedir diye ön temel bu olsun. Sonrasında biraz da bu erken menopozdan bahsedelim. Evet. Sonra diğer sorulara geçelim Meltem.
Olur tabii ki. Menopoz öncelikle yumurta rezervimizin tam olarak tükenmesi ve tanım olarak da bir yıl süreyle hiç adet görmemek.
Bir yıl.
Evet, bir yıl. Yani menopoz öncesi bir süre var. Premenopoz.
Ne kadar sürer o?
Bu kişiden kişiye değişiyor. Kiminde 6 ay, kiminde 3 yıl bile sürebiliyor. Bu sürenin, bu sürecin tipik özelliği düzensiz adet görmek. Yani bir kadın artık 40'lı yaşlardan sonra 2 ayda bir, 3 ayda bir adet görüyor. Gördüğünde çok yoğun, uzun süren kanamaları var.
Öyle mi?
Veya 20 günde, 15 günde bir adet görüyor. Yani adet düzeni bozuluyor. Bu en tipik özelliğidir. Artık menopoz yaklaşıyor demek anlamına gelebilir. Bu bir. İkincisi, menopoza yaklaştığımız dönemde o sinirlilik, gerginlik, kilo alma, yine işte cilt problemleri, genitourinary sistem, yani vajinal kuruluk, cinsel istekte bir takım problemler, tüm bunlar o döneme özgü özellikler ve bu sıkıntıları olan kadınlar geldiğinde yaptığımız ilk şey tabii hormonlarına bakmak. Basit bir hormon tetkikiyle çok net anlaşılır. Yumurta rezervi azalıyor, menopoz yakında veya menopoza girdik, bu düzensizlikler işte bir süre daha devam eder ve biter şeklinde bir yorum yapabiliyoruz.
Şimdi mesela ben Funda, bilmiyorum sen de aynı şeyi düşündün mü, Meltem anlatırken ben dedim kendi kendime, ben hani o süreci daha seyrek adet görmek, regl olmak ve daha az görmek diye düşünüyordum ama Meltem çok tam tersi bir şey söyledi. Dedi ki uzun süre olabilir. Ara verir, 15 günde bir olabilir. Ha, o da bir tür düzensizlik ama mesela bu da rastlanan bir şey. Hangisine daha çok sık rastlıyoruz? Benim
daha sık rastladığımız 2-3 ayda bir adet görüp gördüğünde çok uzun kalanlar.
Tamam.
Bu en tipik durumdur. Premenopoz döneminde ama bu süreç yavaş yavaş ara açılır. 4-5 ayda bir adet görme, 6 ay boyunca hiç adet görmedim. Bir ara kanama mı oldu der mesela hastalarımız.
Tamam.
Ama 1 yıl boyunca hiç adet görmeyen bir kadına artık menopoz diyebiliriz.
Tamam.
Hani kan tetkikleriyle tanı koymadan önce bu tek başına menopoz tanımıdır zaten. Menopoza ne zaman gireceğimiz genetik olarak hepimizin bellidir.
Annemize mi bakacağız?
Evet.
Bakınız anneniz.
Anne, kız kardeş, teyze. Yani ama tabii şu var, son yıllarda benim çok dikkatimi çeken, ailede menopoz yaşı tamamen normal. İşte kızlar, kardeşler, teyzeler 47-48'de girmiş ama kızcağız bir geliyor 30 yaşında erken menopoz.
Ha, erken menopoz.
Tabii. Yani erken menopozun genetik çok büyük bir sebebi genetik ama yani anneniz erken menopoza girdiyse sizin erken menopoza girme ihtimaliniz çok yüksek.
Tamam.
Bu net.
Tamam.
Ya da teyzeniz, anneanneniz. Ancak ailede hiç erken menopoz tanısı yokken de olabiliyor. Bundaki en önemli etken kronik stres. Özellikle artık kadınlar çok fazla iş hayatında. Ve kadınlar iş hayatında diyoruz ama çok fazla fazla mobbinge maruz kalan, iş hayatında çok aşırı strese maruz kalan kadınlar da tabii ki haliyle arttı. Onlar iş stresini ben çok görüyorum hastalarımda. Bu birinci sebep. İkincisi otoimmün hastalıklar dediğimiz, bu tiroidle ilgili özellikle. Tiroidit dediğimiz otoimmün hastalıklarda yine maalesef menopoz, erken menopozun çok önemli sebepleri arasında. Bunun dışında da tabii kanser tanısıyla radyoterapi almak, kemoterapi almak gibi sebepler de var. Ve bir diğer önemli sebep yine beslenme ve sigara. Evet.
Bunlar yani erken menopozun sebepleri.
Erken menopozun tanımı da 40 yaşından önce menopoza girmek.
40 yaş
öncesi.
Ama 40 yaş sonrası olan hepsi normal.
Kabul ediyoruz. Biraz erken girmişsin diyebiliyoruz ama erken menopoz tanısı 40 öncesidir. Evet.
Tamam. Peki o zaman menopoz dönemine giren kadınlarda ne tür sağlık sorunlarına rastlıyoruz genellikle?
Şöyle, şimdi menopoz östrojen ve progesteron hormonumuzun ki bunlar çok hayati önemli hormonlar, azalması aynı menopozla eş tanım olarak söyleyebilirim. Östrojen, progesteron azalıyor.
Tamam.
Şimdi östrojen, progesteron azalması öncelikle kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları, genitourinary sistem dediğimiz bu idrar kesis, işte idrar kaçırmalar, vajinal kuruluklar, vajinal atrofi gibi sorunlar ve yine kemik erimesi, kemik kırıklarıyla bizi baş başa bırakıyor. Özellikle menopozdan sonraki 10 yıl sonrasındaki dönemde bizi bu tarz hastalıklar bekliyor oluyor. Dikkat etmezsek şayet. Şimdi burada bir önemli konu da şu, hani son yıllarda bizim özellikle altını çizdiğimiz östrojen ve progesteron hormonu eksiliyor menopoz sonrasında. Çünkü yumurtalarımız artık azaldığı için, rezerv azaldığı için bu hormonlar üretilemiyor. Aynı şeker hastalığında nasıl insülin yok ve biz dışarıdan insülin veriyoruz. Veya hipotiroidi hastalığında nasıl tiroid yok ve biz tiroid dışarıdan veriyoruz. Ama menopoz sonrasında neden östrojen ve progesteron dışarıdan vermiyoruz?
Kanseri
bu hormonlar
tetikliyor?
Eksik. Şimdi maalesef böyle, bu konuda da yanlış bir algı var.
Evet, öyle bir şey
meme
duydum ben mesela.
Tetiklediğine dair. Meme kanseri riskini artırdığına dair. Yapılan, ya bundan yaklaşık 15-20 yıl önce çok dünya çapında geniş bir çalışma yapıldı. Bu ilaçlarla hormon replasman tedavisi dediğimiz yerine koyma. Östrojen, progesteron tabletleri vardır bilirsiniz piyasada.
Yuvarlak, şeklinde olur.
Yuvarlak böyle işte içinde kırmızı mavi ilaçlar olur. Siklus günlerine göre kullanırsınız. Bu ilaçlarla ilgili aslında ilaç firmalarının bu ilaçları kullanın diye yaptığı çok büyük bir çalışma yapıldı. Ama çalışma o kadar yanlış bir bilimsel çalışmaydı ki sonuçları felaket oldu. Yani bu çalışma devam ederken bazı hastalarda çok belirgin oranda, bazı hastalar demeyeyim, çalışmada belirgin oranda bir kanser riskinde artış saptandı ve çalışma yarıda kesildi.
Bu böyle
ve bu medyaya çok yanlış yansıdı. Hem çalışma yanlıştı, hem medyaya yansıması yanlıştı. Tüm dünya genelinde tıp camiasında bu hormonlar meme kanserini artırıyor gibi bir algı oluştu. Ve yıllarca hepimiz böyle bildik, böyle öğrendik ve hormon replasman tedavisini kullanmaktan kaçındı doktorlar. Tüm hastalarda tabii ki, kadınlarda.
Peki Meltemciğim, diyelim ki progesteron hormonu ve östrojen hormonu menopozla birlikte artık vücudumuzda azaldı. Peki o azalma ile ilgili, yani diyelim ki hiç yerine koymadık. Ne olur, ne gelir ki başımıza? O
çok
süreci
şey
kendi akışına
başımıza
bıraksak.
Çok şey geliyor başımıza. Şöyle söyleyeyim, yapılan bilimsel çalışmalar Alzheimer riskinin dahi arttığını gösteriyor. Sadece kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları değil, kemik kırıkları, kemik erimesi zaten kaçınılmaz. Kalp hastalıkları menopoz sonrasındaki kadınlarda ilk sırayı alıyor. Bakın normalde erkekler daha çok kalp hastalığına yatkındır ya.
Doğru.
Ama menopoz sonrasında kadınlar erkeklere geçiyor.
Kadınlar yatkın hale geliyor.
Evet. Bu çok önemli. Yine genitourinary sistem, cinsel hayatımızın tamamen, yani zaten böyle bir algı var. Menopozdan sonra yaş geçmiş, işte bitmiş gibi algılanan bir durum. Bu da çok etkiliyor kadınların hayatını. Ne olur? Kemiklerimiz mutlaka eriyecektir. Kırıklar bizi bekliyor olabilir. Kalp damar hastalıkları bizi bekliyor olabilir. Hafıza kaybından tutun da konsantrasyon güçlüğü ve yine beyin fonksiyonlarımızda bir takım olumsuz etkiler bizi bekliyor olabilir. Çok daha hızlı cildimiz yaşlanır. Çok daha hızlı kırışırız. Tabii ki. Tüm bunlar aslında çok önemli. Kadınların mutlu bir, kaliteli bir yaşamını elinden alan sabotum çok önemli parametreler.
O zaman menopoza girdikten sonra bu destekleri
kesinlikle
sen ne dedin?
Replasman
mı dedin?
Hormon replasman. Hormon replasman yapılmalı. Şu anda var olan östrojen progesteron tabletleri, ilaçları, bu hormon replasman tedavisi. Östrojeni her ne kadar doğal olsa da progesteron doğal değil, sentetik. Bu sebeple yeni bir akım var, bioeşdeğer hormon replasman tedavisi. Biz onu öneriyoruz. Bioeşdeğer hormon replasman tedavisi bizim vücudumuzdaki hormonlarla tam olarak kimyasal olarak da bioeşdeğer olması nedeniyle meme kanseri riskini artırmasını bırakın, riskini azaltıyor.
Aa, çok güzel.
Tabii. Bu sebeple çünkü östrojen ve progesteron dengeli bir şekilde vücutta salınmadığında zaten bizim kanser riskimiz de artıyor. Yaşla birlikte bir artan bir kanser riski var biliyorsunuz. Bunu da dengeliyor östrojen ve progesteron ama nasıl? Bioeşdeğer hormon tedavisi aldığımızda. Evet. Bioeşdeğer hormon tedavisi şu anda yüzeyel kremlerle yapıyoruz. Çünkü ağızdan alınan ilaçlar karaciğeri zorladığı için karaciğere çok yüklendiği için pıhtılaşma problemleri de yaratıyordu. Damar tıkanıklığı da yaratıyordu. Bakın mesela bu hormon replasman tedavisini meme kanseri riskine rağmen alan, düzenli alan benim için daha önemli işte cinsel yaşamım veya kalp damar hastalığım diyen kadınlarda maalesef 55-60'lı yaşlarda da bu damar tıkanıklıkları ortaya çıkıyor.
Peki o zaman şu soru da yerinde midir? Diyelim ki meme kanserini menopoza girmeden önce yaşadı ve östrojen pozitif bir meme kanseri türüydü.
Evet.
Ona rağmen menopoza girdikten sonra östrojen almalı mıdır?
Hayır. Şimdi burada bazı kontraindikasyonlar yani almaması gereken hasta grubu öncelikli olarak kanser hastaları. Rahim kanseri, meme kanseri, yumurtalık kanseri.
Ama tümünü
maalesef
menopoz öncesi yaşadıysa
uygun değil.
Menopoz sonrası yaşadıysa da geçerli mi yoksa öncesinde?
Kanser hastalarında hiçbir şekilde hormon tedavisi şu anda kullanmıyoruz. Buna dair mutlaka çalışmalar yapılacaktır ama bioeşdeğer hormon tedavisi zaten çok yeni. Ben mesela bu yıl yani son 1,5 yıldır yapıyorum. Ki her hekim yapmıyor. Yapan bu tedaviyi yapan hekim sayısı da çok. Bizim sayımız da çok az. Mutlaka artacak. Ama şu an bioeşdeğer hormon tedavisinin dünya genelinde yapılan bilimsel çalışmalar eşliğinde biliyoruz ki meme kanseri riskini artırmıyor. Aksine azaltıyor. Olumsuz bir etkisi olmadığını biliyoruz yapılan çalışmalar eşliğinde. Ama kanser hastalarında nasıl bir etki yapacak? Onun için daha çok veriye ve çalışmaya ihtiyacımız var.
Evet. Peki. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz biz birazdan beslenme ve diyet uzmanı Funda Tuzgül'ü de bu sohbetimize katmak istiyoruz. Çünkü bu gerçekten çok özel ve değerli bir süreç menopoz kadın hayatında. Farklı bir döngü, siklusun başka bir şekilde bitmesi ve sonrasında başka bir hayatın başlaması. Kimimiz biraz kaygıyla yaklaşıyoruz bu duruma. Bilmediğimiz o kadar çok şey olduğunu öğrendik biz Doktor Meltem Aksu Sönmezer'le konuşurken ama İşte bu noktada da şunu merak ediyoruz. Acaba biz nasıl beslenmeliyiz? İşte hep diyorlar ki kesin kilo alırsın. Acaba gerçekten kesin kilo alır mıyız? Ya da o sürece girmeden önce almamız gereken önlemler var mı? Veya menopozdaysak da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında zaten Funda Tuzgöl bize tüm bu soruların yanıtını verecek o sohbet sokağında.
Sen gidince yüzüme sonbahar gelir, kapanır çiçekler, şehri hüzün basar. Sen terk edince bütün bayraklar çekilir, kısalır cümleler. Görsen inanmazsın nasıl durur bekler zaman. Yeniden dönmeni milyon kez anlatsam hayal edemezsin. Uçmaz kuşlar, düşer yapraklar, sararır kitaplar, radyolar çalmaz, küser bana bütün bu şehir. yüzüme yaz gelir doğar. Yeniden güneş şehir bir senin olur. Burada olunca sorma, sen fark etmeden bir anlam kazanır. Saatler görsen inanmazsın nasıl durur bekler zaman. Yeniden dönmeni milyon kez anlatsam hayal edemezsin. Uçmaz kuşlar düşer yapraklar, sarılır kitaplar, radyolar çalmaz küser bana. Bütün bu şehir
sevgili dinleyenlerimiz, her kadının yaşadığı doğal bir süreç olan menopoz hormonal, fiziksel ve psikolojik olarak kadınları olumsuz etkileyebiliyor. Tüm kadınların bu dönemdeki ortak sıkıntılarından biri de işte kilo artışı. Az evvel sormuştuk ya, acaba menopoz döneminde nasıl beslenilmeli? Doğru beslenmeyle menopozun yola açtığı sıkıntılardan kurtulmak mümkün mü? Ve bunun benzeri pek çok soru aklımızda. Evet, Funda Tuzgöl ile birlikteyiz. Yine doktor Meltem Aksu Sönmezer bizim de birlikte jinekoloji uzmanı, konuşacağız bakalım bu konular üzerine. Evet, beslenme önemli midir acaba bu sıkıntıların giderilmesinde?
Şimdi Meltem Hoca çok güzel vurguladı ve hatta anlattıklarından şöyle bir rahatlığa vardık hepimiz 40 yaş civarı kadınlar olarak. Ne ilkiz ne de sonuncuyuz. Şimdi 2025 yılında 8 milyarı aşkın dünya nüfusunun 1.1'inin menopozlu olması beklenen bir artışta ne yapacağız? Nasıl altından en az hasarla kurtulacağız? Hocam sıraladı işte, neden kardiyovasküler sorunlar artıyor? Evet. Biz hep erkeklerden daha avantajlıydık. Çünkü östrojen denen muhteşem vardı. Hormonumuz bu dönemde artık azaldığı veya kesildiği için kardiyovasküler nasıl önlem alacağız? Yine egzersiz, yine sağlıklı beslenme, işte kolesterol yönünden zengin besinlere bu sefer dikkat edeceğiz. Çünkü vücudumuz bundan önce altından kalkabiliyordu. Kolesterolden zengin besinleri tüketsek de yaşımız gereği altından kalkabiliyorduk. Ama artık menopoz sonrası ne yapacağız? Biraz daha beslenme koşullarımıza, işte etin nasıl pişirildiğine.
Neden ama neden?
Çünkü kolesterol artık bize zarar vermeye başlayacak. Östrojen gibi bir mücadele edici güç elimizde yok.
Östrojen müthiş bir kalkanımız vardı. Yani.
Evet, kalbi koruyordu çünkü. Ne yapacağız? İşte yumurtadan hep korkuyorduk. Yumurta konusu mesela aklandı kolesterolde. Ne yapacağız? Her gün bir yumurtayı mutlaka yiyeceğiz. Çünkü D vitaminine ihtiyacımız var. Hocam ne dedi? Kemik sağlığı çok önemli. Östrojen azalmasıyla birlikte osteoporoz riski kapımızda bizi bekliyorsa şimdiden önlem alacağız. Premenopoz dönemine girmeden önceki kadınlar ya da menopozdaki kadınlar ne yapacaklar? Sağlıklı beslenmelerin içine mutlaka kalsiyum kaynaklarını dahil edecekler. Hep kalsiyum deyince işte süt yoğurt benzeri deriz. Halbuki en iyi vücut kalsiyumuna çevrilen yeşil yapraklı sebzeler olduğu için mutlaka soframızda olacak. D vitamini olmadan kalsiyumu kullanamıyoruz. D vitamini içeren besinleri tüketmemiz de yetmiyor. Güneşe maruz kalacağız ki o vitamin formunu çevirsin ve kullanılabilir
bazen
hale
o da
gelsin.
Yetmiyor.
O da yetmiyor. Bu sefer K vitamini gerekecek. Hani ne dedik? İşte sabah çünkü preparatlar hocam ne diyor? Artık progesteron bile işte cilt yoluyla alınması daha uygun görülüyor. Preparat olarak alındığında karaciğere yük yaratmasın diye. K2 vitaminini biz bir preparat olarak aldığımızda hem böyle bir yükle karşılaşma ihtimalimiz var hem çok pahalı. Halbuki sabah kahvaltısında bir bağ maydanozun 1/4'ünü yediğimizde günlük K vitamini ihtiyacını bir kadın karşılayabiliyor. Çok nefis. Güzel. Bunu da hallettik.
Tamam.
Burada en büyük başımızın derdi yağlanma. Yani yağlanma, evet, hocamın da dediği gibi menopoz döneminde kaçınılmaz hale geliyor. Bir de işin kötü tarafı kadın için güzel olan yerlerdeki işte kalçadaki, göğüsteki yağlanma bu sefer bele yerini değiştiriyor.
Hep bunu söylüyorlar, bilim kadınlaştırıyor.
Bel bölgesindeki o yağlanış, yanlışım varsa hocam lütfen düzeltin. Östrojen yağ için, yağ östrojen için çok iyi bir yatak. Yani koruyucu bir yatak ve yağ kalan östrojeni tutmak için belki de vücut yağlanma tarafına çekip kadın, çünkü hep bu dönemde iştahım aşırı arttı. Eskiden yönetebiliyordum. Hani kış aylarına girdiğimizde de çok canımız bir şeyler yemek ister. Menopozlu dönemde de kadın bir ekstra iştahlanıyor. Zaten her hormon değişimi kadının iştahını olumlu olumsuz etkilerken bu sefer de aşırı yeme hem de karbonhidratlı olana kaydırıyor. Ne yapıyor? Israrla yağlandırmaya çalışıyor kadının vücudunu. Çünkü azalan östrojeni tutmaya çabalıyor. İyi bir yatak olduğu için. Ne yapacağız? Yine işte sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, yeterli beslenme ve egzersiz. Egzersiz sayesinde işte o kemik kayıplarımızı da belki daha aza indirmiş olacağız. Fitoöstrojenler eğer hani az evvel dedik ya kanser riski olan kişilerde nasıl hormon desteğinde hocam tedbirli davranıyoruz diyorsa fitoöstrojenler yani besinsel östrojenlerin de alımı vücudu rahatlatır ama kimlere? Yani ailede eğer kitleye yönelik bir kanser hikayesi varsa bir keten tohumunu kadın dikkatli kullanacak. Normalde keten tohumu iyi bir fitoöstrojen. Hele bir de öğütülmüş olanıysa alınmalı. Ama ev değirmeniyle öğütmek çok iyi. Çünkü iki haftada işimize yarayan değerlerini kaybeder hale gelir.
Yani öğütülmüş. Eğer ailede mesela meme kanseri diyelim risk varsa o zaman fitoöstrojen içeren keten tohumunu tüketmeyelim.
Tamamen değil bir tatlı kaşığını geçmeyelim günlük. Mesela yediğim ekmek keten tohumluysa salatam keten tohumlu geldiyse yememeliyim o salatayı. Çünkü ekmeğimi de aldım belki gibi. Ya da işte hocamın da dediği gibi kuru baklagilleri tüketmek, yeşil yapraklı sebzeleri yanında tüketmek, yine yoğurttan zengin beslenmek kadın için çok daha kaliteli bir yaşlılık öncesi dönem menopoz çağına keyifle girmeyi sağlayacaktır.
Peki o zaman fitoöstrojen dediğiniz bu kelimeyi dolduran unsurlar, elementler nelerdir? İşte keten tohumu bir, başka ne
keten
var?
Keten tohumundan, kuru baklagilden, üzüm çekirdeğinden çok ciddi anlamda fitoöstrojenik etki sağlarsınız. Ha, üzüm çekirdeğini direkt yiyemiyorum, o buruk tadı hoşuma gitmiyor diyen kişi belki onu pekmeze karıştırıp veya üzümü çekirdekli olan kuru üzümü çekirdeğini çitlemek, çiğneyecek kadar iyi dişleri varsa eğer çekirdeğini çitleyerek yemesi yine işe yarayacak.
Toz halinde yapılanları da var.
Mesela, mesela magnezyum burada çok kıymetli. Yine fitoöstrojenleri alırken emilimini arttırmak için işte ay çekirdeği gibi, kabak çekirdeği gibi. Yani biz dönüp dolaşıp hani diyoruz ya çeşitlilik çok fazla olmalı beslenirken. Tek yönlü beslenmemeliyiz. Ve burada yükü olacak hocamın dediği gibi basit şeker artık bizim için hiçbir faydası yok. Büyüme gelişme çağındaki çocuğa zararı çok fazla değilken eğer obezitesi olmayan bir çocuksa bizim için hiçbir faydası yok. Tam tersi zararı da hem de böyle bizi ağırlaştıran, yaşlandıran, kırışmamıza neden olan bu ağır yükleri. Yurt dışında yaşayan danışanım diyor ki ben orada ekmek yediğimde şişlik yaşamazken buradakinde niye yaşıyorum? Çünkü tohumlarımız değişti. Maalesef o değişen tohumlar, fazla işlemden geçen unlar, fazla işlemden geçen bembeyaz hale gelen şeker artık menopozlu kadın için, menopoza girmek üzere olan kadın için gereksiz. Bunlardan uzak durmakta fayda var diyoruz.
Evet. Meltemciğim o zaman biz menopoza girmek üzere miyiz ki? İşte mesela dedik ki Funda biz 40 yaş kadınları bunu daha bir dikkatle dinledik diye söyledi. Evet, acaba hani her şey çok normal gidiyor ama bu süreci takip etmek için bir minik bir şeye ihtiyacımız var. O da işte bu döngünün bir aksaması.
Evet, şimdi normal düzenli adet görüyorsanız eğer hiçbir şekilde menopoza yakın değilsiniz anlamındadır. Düzenli adet görmek çok önemli. Düzenli adet gören bir kadının östrojen progesteron seviyeleri de yaşına uygun bir şekilde devam ediyordur zaten. Ama bu adetler özellikle miktarı da çok azalmaya başladıysa evet, şimdi şöyle tabii bazı istisnalar var. Ağır spor yapan, düzenli spor yapan ve vücudunda yağ olmayan bir kadının adet miktarı çok az olur zaten. Çünkü yağ dokusunda Funda Hanım da söylediği gibi çok doğru, yağ dokusu östrojen üretir. Ekstradan östrojen üretir. Tabii bu sebeple çok kilolu kadınların aşırı
kanaması daha
aşırı
fazla olur.
Kanamaları genellikle olabiliyor, düzensiz. Bir anda gelir o kanama, bir ay devam eder. Her kilolu kadında değil ama bazı kadınların özellikle yağ dokusu östrojenin çok daha yüksek oranda üretiyor. Bu hiç istemediğimiz bir şey. Şimdi östrojenin fazlası da çok iyi değildir. Bu da rahim kanserini riskini artıran bir durumdur. Bu sebeple her zaman östrojen, progesteron dengeli halde salgılanmalıdır vücudumuzda. Şimdi adet düzensizliği dediğimiz durum aslında yumurta rezervinin azalması, yumurtlamanın gitmesi anlamındadır. Yumurtlama gittikten sonra, yani biz her ay normalde doğurganlık çağımızda her ay yumurtluyoruz. Evet. Her ay bir yumurta hücresi ortaya bırakıyor yumurtalarımız. Spermle karşılaşır, döllenme olursa gebelik oluyor. Yoksa 14 gün sonra adet görüyoruz. Yumurtlamadan 14 gün sonra. Şimdi bu yumurtlamalar sekteye uğruyor. Premenopozal dönemde. Yani menopoza girme, örnek vereyim. 47 yaşında, 46-47 yaşında bir kadın.
Tamam.
Ailesel 49-50'de artık menopoz ailesinde hikayesi var. 47 yaşında düzenli adet görüyor ama bir süre sonra bir baktı ki adetler biraz gecikmeye başladı. 2 gün, 3 gün, 4 gün artık gecikiyor adetleri.
Bu bir sinyal mi?
Bu bir sinyal olabilir. Burada şunu anlayabiliriz. Artık yumurtlamalar gidiyor. Yani yumurtlama gittiğinde, yumurtlama problemi yaşayan birinde adetler biraz gecikir.
Diyelim ki Meltemciğim hemen bir gecikti, iki gecikti. Hemen bir doktora gidip bir kan baktırdığımızda çıkar mı ortaya? Çıkar, yani hani bu vehimle yaşamaktansa?
Çıkar, kesinlikle çıkar. Adetin ikinci veya üçüncü gününde baktırdığınız hormon profili çok net bir şekilde menopoza yakın mısınız?
Üçüncü günü görürseniz.
Üçüncü günü
hani
görürseniz.
Hani diyorsunuz ya yani az oluyor diye.
Görmeyebilirsiniz, çok tabii. Doğru. Şimdi bu problem değil. Yani çok zayıf bir kadın iki gün adet görebilir. Üç gün leke şeklinde görebilir. 5 gün leke şeklinde görebilir. Çok problem değil ama ikinci, üçüncü gününde leke dahi olsa hormon profili sayesinde biz yumurta rezervi ne durumda bunu anlayabiliyoruz.
Harika.
Özellikle bir de AMH dediğimiz bir değer var. Antimidyen hormon. Biz bunu doğurganlık çağındaki hastalarımızda, işte tüp bebek hastalarımızda çok kullanıyoruz. Bu da bakılabilir. AMH 1'in altındaysa zaten doğurganlık artık çok azalıyor anlamına geliyor. İşte erken yaşta olduğunda erken menopoz hastalarımızı biz bu şekilde tayin ediyoruz.
Tamam.
Adet mesela 25 yaşında bir genç kız geliyor. Adetlerim düzenli ama ailede bir böyle bir hikayem var diyor. Biz o kızın AMH değerine bakarak anlıyoruz. Çünkü AMH adetle alakasız herhangi bir anda bakılabiliyor. Bu da yumurta rezerviniz hakkında bize bilgi veriyor.
Şimdi o zaman diyelim ki işte 40 yaş altı, biz erken menopozu o şekilde tanımlıyoruz ya. 40 yaş altında bir hastamız geldi ve dedi ki işte bu şekilde bazı aksamalar var. Siz de o AMH'a da baktınız. Dediniz ki artık doğurganlığınız burada sona ermek üzere. Öyle görünüyor. Erken menopoz sinyali bu dediniz. Şimdi ama bu insan çocuk sahibi olmak istiyor. Bu noktada ne yapıyorsunuz?
Evliyse hemen tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Değilse yumurta donduruyoruz. Yumurta dondurma tedavisi son 10 yıldır ülkemizde çok büyük oranda yapılan, artık bilinen ve çok gerçekten muazzam bir tedavi. Yumurta dokusu da donduruyoruz, yumurta hücresi de donduruyoruz. Bekar bir kadın 35 yaşında.
Tamam.
Evlilik planı yok.
Yok.
Çocuk planı yok.
Kırklarda düşünüyor. Yani şu anda da çok yoğunum.
Aynen. 35 yaşındaki bu bekar kadının yumurtalarını tüp bebek tedavisindeki gibi bir tedaviyle yaklaşık 10-12 günlük bir tedavinin sonunda istediğimiz boyuta getirip onları topluyoruz.
Topluyoruz.
Evet. Toplama
şekli yani döllenme hariç ön işlemlerin tümü yapılıyor.
Her türlü, aynen öyle. Zaten tüp bebek tedavisinde önce yumurtaları topluyoruz. Sonra spermle birleştirip embriyo yapıyoruz.
Tamam.
Sperm yoksa yumurtayı toplayıp yumurtayı donduruyoruz.
Tamam.
Bu hastalarımız 40 yaşında geldiler ki artık geri dönüşlerimiz de başladı. Böyle hastalarımız var. Geri gelen, evlenip de gelen.
Geldik, evet. Ben yumurtalarımı almak istiyorum.
Evet, yumurtalarını dondurduğumuz yumurtaları çözüyoruz. Spermle birleştirip embriyolar yapıp transfer yapıyoruz.
Harika.
Ve burada en önemli şu, benim çok hoşuma giden. 40 yaşında geliyor ama o bebeklerin annesi 35 yaşında.
Hayır,
anlatabildim mi? Yani kesinlikle. Bu çok güzel bir şey. Çünkü belli bir yaştan sonra anomali ihtimali de artar bebeklerde.
Tabii.
Down sendromu gibi bir takım anomaliler.
Ondan da kaçınmış oluyorsunuz
ondan
aslında.
Ondan da kaçınıyorsunuz. Yani genç yaştaki yumurtalarınız. O açıdan da güzel bir şey bu. Yumurta dondurma tedavisi özellikle zaten, hatta şöyle bir yakınlarda yapılan bir çalışma var. Avrupa ülkeleri de dahil. Türkiye neredeyse Avrupa'nın bile önüne geçmiş. Peki. Yumurta dondurma konusunda.
Peki Meltem Aksu Sönmezer'e bir soru daha geliyor şimdi, aklımda bir şey daha var. Diyelim ki bu kişi bu süreci yaşamaya başladı. Acaba erken menopozum diye geldi. Meltem Hanım da dedi ki evet dedi. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum ileride. Tamam, yumurtalarınızı donduralım dedi. Biz bu işlemi ne zamana kadar yapabiliriz? Bu işte tekrar onu gebeymiş gibi hissettirip işte yumurtaları tekrar şey yapıp, yani işte o büyütüp toplama işlemini, ya kaç kere yapabiliriz biz?
Defalarca yapabiliriz.
Vaktimiz ne kadar yeter?
Defalarca yapabiliriz. 3 yıl boyunca arka arkaya yaptığım hastam oldu. Her yani yılda o arada bir ama tane, yılda kesilmedi. Bir tane hücre toplayabildim.
O arada ama kesilmedi.
Hayır kesilmedi.
Harika.
Kesilmedi.
Çok işte o yüzden hani erken teşhis her şeyden önemli
tabii
de
ki,
şurada
tabii
da
ki
erken teşhis
tabii
önemli.
Ki, tabii ki. Mesela geçen hafta Avustralya'dan Sydney'den bir hastam geldi. 2 ay vaktim var dedi.
Hmm.
Yani o 2 ay için ilk bir siklus yaptık.
Hmm.
3 tane topladık. Hmm. Hiç ara vermeden, adet görmesini beklemeden tekrar ikinci siklusa geçtik. 5 tane daha topladık. 8 oosit. Muhteşem bir
sayı. Aa, siz bunu da yapabiliyor musunuz?
Tabii
bakın
ki,
bu da çok değişik.
Ki.
Sevgili dinleyenlerim şimdi ikinci siklusa girmeden yani ikinci kez adet regl olmadan
evet,
işte o sürecin dolması evet, beklemeden,
beklemeden
aynı şeyi bir kez daha
aynen
yapıyorsunuz.
Öyle, aynen öyle. Ama bunu yapan çok nadir merkezlerden, ülkelerden biriyiz dünyada. Bu konuda evet, çok öndeyiz gerçekten. Yani
vücut buna izin veriyor mu? Bunu çok merak ettim. Yani
evet.
Yani
evet, hani izin veriyor. İzin
evet,
veriyor.
Hani işte kendi haline bir bırakma süreci işte. Önce o yumurta gebe değilim bırakacak. Bu, siz aldınız. Sonra bir üzerinden şu kadar daha zaman geçecek.
Evet.
Yeniden tedaviye başlayacaksınız. Evet. Yeniden yumurtayı büyüteceksiniz. Yeniden toplayacaksınız. Beklemeden.
Aynen öyle.
Kaç gün arası var peki
random
bunun?
Start. Random start deniyor buna.
Random
zaten
start.
Random start.
Hmm. Ama Yasemin Hanım mesleği ve tedaviyi gerçekleştirmenin keyfini hocam da nasıl gösteriyor?
Çok güzel ya. Çok harika.
Keşke dinleyicilerimiz şu an ifadeyi görsün.
Gerçekten ben farkındayım.
Ben de böyle anlatıyorum. Ben de diyorum ki tamam bu hasta çocuk sahibi olacak. Onun sevincini yaşıyorum.
Şahane.
Evet. Random start.
Random start.
Şimdi bu şimdi örnek verdiğim hastam en son Sydney'den gelen tabii Türk hastamız. Yumurtalarını topladık 3 taneyi.
Tamam.
Ben ona dedim ki hani sayı en az 6 olursa çok daha ihtimalimiz yüksek.
Hı.
Tekrar gel bence.
Tamam. Tamam.
O zaman gitmiyorum dedi.
Ha.
Biletimi uzatıyorum. En fazla şu kadar kalabilirim dedi. Hı. Yumurtalarını topladıktan sonra 5 gün ya da tahminim 6 gündü. 6 gün sonra tekrar arkadan geliyor çünkü. Yumurtalar sürekli geliyor.
Allah Allah.
Tabii. Evet. Yani bir yumurta, bir o yumurta organını düşünün. Hı. Onun içinde foliküller var.
Tamam.
Biz o ilk büyüyenleri alıyoruz.
Tamam.
Arkadan gelenleri de büyütüyoruz. Hı. Arkadan gelen baktım 6. günde hala arkadan gelenler var.
Anladım.
Tekrar tedaviye başladım. Tekrar indüksiyona başladık.
Hı.
Ve yine 12 günün sonunda bu sefer çok daha güzellerini elde ettik.
Ay çok
beş
güzel.
Tane. Evet, evet. Aha. 8 tane toplayıp yani hasta mutlu, ben mutlu.
Harika. Dondurdunuz onları şimdi.
Dondurdum.
Şimdi gitti mi Sydney'e?
Gitti Sydney'e.
Belki de bizi dinliyordur. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Çünkü
evet,
Avustralya'da yayında. Çok güzel. Harika bir iş gerçekten. Şimdi evet bu değişik bir süreç ve beslenmeye de bu şekilde mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha anlamış oluyoruz. O zaman bize son olarak Funda Tuzgöl şöyle hap niyetine. Normalde sağlıklı beslenmeye elbette dikkat etmemiz gerekiyor ama şimdi bu sürece, şimdi Meltem hocamın söyledikleri bir şekilde aslında bana şeyi de çağrıştırıyor. Yani o yağlar bele inecek, hareket isteyeceğiz ve biraz hani bir kilo gibi sanki bir problem yaşayacakmışız gibi bir hal var değil mi?
Kilo bazen artmayabiliyor değil mi hocam?
Aa,
yağlanış değişiyor.
Ha.
Yağlanma tipimiz değişiyor. Kilo aynı kalabiliyor. Kadının fiziksel aktivitesi ve beslenmesi eskisi düzeninde gitse bile yağlanış tipi değiştiği için görüntü değişiyor. Çünkü kadının hiç alışkın olmadığı bir bel bölgesine yağlanış onu daha hantal gösterebiliyor. Aslında yönetirken daha önceki kilosu.
Tamam, biz o zaman bel bölgesine yönelik egzersizler yapsak olmaz mı?
Neden olmasın? Ama öncelikle belimiz geniş mi onu ölçmek adına bel ölçümüz, kalça ölçümüz yüzden geniş olmasını kadında istemiyoruz.
Tamam.
Hani erkekte eşit olabilir sağlıklılık sınırında ama kadında küçük olması lazım bel ölçümüzün. Eğer eşitlenmeye başladıysa tehlike başlıyor. Zaten kardiyovasküler sıkıntıları da tanımlarken öncelikle bel ölçüsüne bakarız.
Tamam.
Yani menopoz döneminde artık avantajlı bir çağda olmadığımız için rahat davranmamamız gereken beslenme yönünden işte tuza mesela dikkat etmemiz lazım. Çünkü vücut ödemliyse yağ atımında zorluk yaşayacak. O nedenle tuz bir kere aynı zamanda hem ödemi hem vücut kalsiyum değerlerini düşüren bir mineral olduğu için.
O zaman tuza dikkat.
Tuza dikkat edeceğiz. Ekstra tuz alışkanlığımızı bu sefer gerçekten sofradan
ama
kaldıracağız.
Ama turşuyu ne yapacağız?
İşte o turşuyu da mümkün olduğunca sirkeli az tuzlu yapılmış turşulardan tercih edeceğiz. Ya da belki bir gece önceden suda bekleteceğiz ki tuzundan arındıralım. Öyle tüketelim.
Tamam.
Alkol yine hani belki gençlik çağında sporunu yaparak ertesi gün harekete geçerek tolere ederken artık alkolü de daha az tüketmesi belki tamamen hayatından
çıkarması. Yine sporumu yap. yapsam, yine toler etmeye çalışsam?
İşte ne kadar spor yapabiliyorum olmaz ve mı? Devam edebiliyor mu, kalıcı mı? Yani kilo aldım, spor yapayım, tekrardan normale döneyim, bir ay yapayım, bir bırakayım, şansımızın artık olmadığını,
anladım,
bunu bir yaşam tarzı haline getirmek gerektiğini kişinin kabullenmesi çok önemli. Zaten önce niyet etmek ve sonra hayata geçirmek daha kolay olur ya. Bu nedenle ne dedik? Tuz, alkol dedik, aşırı karbonhidrat, glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınmak. Çünkü kan şekeri artık çok önemli, karın yağlarını arttırmamak adına. Ve hani önceden genç çağlarımızda ne yediğimiz, işte ne kadar yediğimiz önemliyken, şimdi ne zaman yediğimiz önemli. Eğer biz kalkıp da akşam yemeğini 18'den sonraya bırakıyorsak. Tamam, 18'lerde akşam yemeğini bitirdik ama 19-20'lerde başka bir kase masum bir yoğurt dahi yesek
olmaz.
Sirkadyen ritmimizi bozuyoruz. Çünkü vücut temizliğini düzgünce yapamıyor. Benim çalışma saatlerim bu şekilde değil diyen kişininki belki düzenlenebilir ama genel anlamda neydi amaç? Gün battığında yat, gün doğmadan kalk ve kendi avının peşinde koşu unutmamamız lazım. Biz her şeyi sipariş eden rahat bir hayata sahipsek eğer, pişirmeye bile uğraşmadığımız bir fiziksel aktivite yetersizliğimiz varsa mutlaka egzersiz. Çok hafif de olsa ağırlık kaldırmak, kas kuvvetimizi arttırmak, hocamın da başında dediği gibi yine kemik kalitemizi arttıracak.
Peki işte diyelim ki düzenli egzersiz de yapıyoruz ama gerçekten zaman zaman yani hayatınız sizi işte o kadar düzenli beslenemeyecek noktaya getirebiliyor. O zaman diyelim ki akşam 8'de yemek yemek zorundayım. Mesela ben şu sıralar ve çok canım sıkılıyor bu duruma.
Bunu haftanın birkaç gününü yaptığımızda kabul edilebilir ama bu bizim yaşam tarzımızsa buna mutlaka çare bulmamız gerekiyor. Yani benim saat 17'de hazır bir yemeğimi yanımda taşıyıp nerede olursam olayım bitirmem.
Doymam, çok onunla dağsa. Doymam.
O zaman o doymadığım, yediğim işte o salatamın üzerinde ızgara etim var, kuru baklagilli bir salatamı yiyorum. İçine de keten
arabada onu ye attım. Öyle ne öyle. Sofra tamam, düzeni yok, güzel bir şey yok.
Çok hoş bir şey de tabii akşam, ki bahsettim.
Mesela akşam geleyim, karnabaharımı, yoğurtlu karnabaharımı yiyeyim.
Doyacağım mı onunla?
Evet, yanında tamam. Salatamı yiyeyim, çorbamı yiyeyim ama 8'de yiyeyim yani.
İşte o 8'de yediğimde benim belim inceyse fiziksel aktivitem bana yetiyor.
Olur.
Ve kemik dansitemi de doktorum beğendiyse daha ben belki de ötelemişim başıma gelecek.
Doktorum beğeniyor mu? Beğeniyor musun bizi doktor?
Kesinlikle beğeniyorum. Şöyle dediğiniz gibi 8'de salata, karnabahar, brokoli yememizin bir sakıncası yok.
Eğer her değil şey mi yolundaysa ama
yolunda.
Kusursuzum. Hiç beslenmemde hatam yok. Bedenim de gayet iyi. Her şey yolunda ama beden yağlarımı yönetemiyorum. Fazla kilolarımdan kurtulamıyorum. Tabii, saatlere bakarım farklı o zaman.
Tabii.
Yoksa o yediğim yoğurdum, tabii, meyvem, işte bir 3-5 tane ceviz, badem, fındığım, bir kase çorbam akşam saatinde yediğimde sıkıntı normalde yokken ama bel yağlarım kalınsa ben o saate bir bakalım derim.
Peki onca şey yiyelim ama sonra bir saat yürüyelim fındık tuz gibi.
Her şey yolundaysa tabii ki olur. Mesela 5000 adım hepimiz için şart. Küçüklük çağından tutun da 70
kaç
yaşındaki
bin,
80 yaşındaki.
Kaç 5000 bizde?
7500 adım kiloyla derdi olan için günlük atması gereken
güzel,
egzersiz.
Güzel, 7500.
Ama 10.000 adım dünüm hatalıysa bugün telafi şansım var. 10.000 adım atarım. Dün işte çocuğumun doğum günüydü. Belki bir kutlama vardı.
Gün içinde mi? 10.000 yeterli.
Dün yanlışım var. Bugün telafi için 10.000 yeterli. Bütün bunlara uyuyorum. Ama bu ara bir şeyler oldu. Kan şekerimi yönetemiyorum. Bel yağlarımı yönetemiyorum. İşte o zaman saatlere bakacağız.
Saatlere bakacağız.
Çünkü yaş 40'ı geçti.
Hani her gün 10 bin yapsan olmaz o zaman.
O zaman o da rutine bindiği için işe yaramaz hale gelebilir.
O da olmaz. İşte bu. Evet, çok güzel. Peki çok teşekkür ederiz. Olur olmaz her türlü sorumuzu yanıtladınız. Hoş Sofra Sokağı'nda. Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Meltem Aksu Sönmezer jinekoloji uzmanı ve Funda Tuzgöl beslenme ve diyet uzmanı bizimle birlikteydi. Tolga Kökten de bizimle birlikteydi teknik masada. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu, çok teşekkür ederim. Elimi tutup sokak boyunca benimle yürüyüp bir de sağlık ocağına uğradığınız için. Yarın bir kafe buluşması var. Bekliyoruz sizleri. Hoşçakalın.
Yol sakin. Sanma aslında öfken bu.
düştü. Ben susmuştum ve bakmıştım. Sanma aslında son an bir anda. Yollara düşsem, şehri terk etsem, bağları çözsem, hiç düşünme. Hiç yorum.